Ayrım 3. 5. Fuaye Lokantası. Yıllar sonra resimli yemek listesini, bir ilanını, özel kibritini ve peçetesini arayıp bulduğum ve burada sergilediğim fuaye, kısa zamanda Beyoğlu, Şişli, Nişantaşı gibi semtlerde yaşayan sınırlı sayıda zenginin, parantez aç, gazetelerin dedikodu sütunlarının alaycı diliyle söylersek sosyetenin, parantezi kapa, en çok sevdiği Avrupa tarzı, parantez aç, Fransız taklidi, parantezi kapa, lokantalarından biri oldu. Müşterilerine bir Avrupa şehrinde oldukları izlenimini altını çok çizmeden vermek isteyen bu lokantalara, Ambassador, Majestic, Royal gibi batılı ve iddialı adlar yerine, batının kenarında İstanbul'da olduğumuzu hatırlatan kulis, merdiven ve fuaye gibi adlar verilirdi. Daha sonraki kuşak yeni zenginlerin gösterişli mekanlarda anneannelerinin pişirdiği yemekleri tercih etmeleriyle gelenek ve gösterişi birleştiren hanedan, sultan, hünkâr, paşa ve vezir gibi pek çok yer açıldı ve fuaye unutulup gitti. Çantayı aldığım günün gecesi fuayede akşam yemeği yerken, annemin merhamet apartmanındaki dairesinde buluşsak artık daha iyi olmaz mı dedim Sibel'e. Güzel bir arka bahçeye bakar orası. Nişandan sonra evlenip kendi evimize taşınmamız gecikir diye mi düşünüyorsun dedi Sibel. Hayır canım, öyle bir şey yok. Seninle metresler gibi gizli saklı dairelerde suçlu gibi buluşmak istemiyorum artık. Haklısın. Nereden geldi şimdi aklına o dairede buluşmak? Boş ver dedim. Fuayenin mutlu kalabalığına bir göz attım ve plastik torba içinde sakladığım çantayı çıkardım. Bu ne? Dedi Sibel bir hediye aldığını hissederek. Sürpriz, aç bak. Sahi mi? Plastik torbayı açarken yüzünde beliren çocuksu neşe, çantayı çıkarınca yerini soru soran bir ifadeye, sonra da gizlemeye çalıştığı bir hayal kırıklığına bıraktı. Hatırladın mı diye yetiştim. Önceki gün akşam seni evine bırakırken vitrinde görüp beğenmiştin. Evet, çok incesin. Sevdiğine sevindim. Nişanda da bu çanta sana çok yakışacak. Maalesef nişanda hangi çantayı takacağım çoktan belli dedi Sibel. Aa, mahzun olma. Çok güzel bir hediyeyi büyük bir incelikle almışsın bana. Peki, o zaman kederlenme diye söyleyeceğim. Zaten bu çantayı nişanda koluma takamam. Çünkü bu çanta sahte. Nasıl? Gerçek Jenny Colon çanta değil bu Kemal'cim. Bu taklit. Nereden anladın? Her şeyinden canım. Bak, markayı deriye bağlayan bu dikişlere. Bir de benim Paris'ten aldığım bu hakiki Jenny Colon'a bak bakalım. Markanın dikişleri nasıl? Jenny Colon boşuna Fransa'nın, dünyanın en pahalı markası değil. Bu ucuz ipliği asla kullanmaz. Hakiki çantanın dikişlerine bakarken müstakbel nişanlımda hissettiğim zafer duygusunun nedenini bir an sordum kendime. Paşa dedesinden kalan son arsaları satmış ve sıfırı tüketmiş emekli bir elçinin kızı, bir anlamda bir memur kızı olması Sibel'e zaman zaman huzursuzluk ve güvensizlik verirdi. Bu huzursuzluğa kapıldığı zamanlarda babaannesinin piyano çalışını ya da Kurtuluş Savaşı'na hizmetleri geçmiş dedesini ya da anne tarafından dedesinin Abdülhamit'e olan yakınlığını anlatır, ben de Sibel'in bu konudaki mahcubiyetinden etkilenir, onu daha çok severdim. 1970'li yılların başındaki tekstil ve ihracat büyümesiyle İstanbul'un nüfusunun 3 misli artması sayesinde şehirde, özellikle bizim semtlerde arsa fiyatları da katlanmış, son 10 yılda babamın şirketleri çok büyümüş, aile serveti 5 kat artmıştı. Ama aslında basmacı soyadından anlaşılacağı gibi 3 kuşaktan beri tekstil işinden zengindi bizimkiler. Ama bu 3 kuşağın gayretlerine rağmen Avrupa malı çantanın sahte çıkması beni huzursuz ediyordu. Keyfimin kaçtığını görünce Sibel elimi okşadı. Ne kadar verdin çantaya diye sordu. 1500 lira dedim. İstemiyorsan yarın değiştiririm. Değiştirme canım. Paranı geri iste. Çünkü seni fena kazıklamışlar. Dükkan sahibi Şenay Hanım bizim uzak hısmımız oluyor dedim çok hayret etmiş gibi kaşlarımı iyice havaya kaldırarak. Sibel içindekileri dalgın dalgın karıştırmakta olduğum çantasını geri aldı. Canım, bu kadar bilgili, akıllı ve kültürlüsün ama kadınların seni nasıl kandırabileceklerini hiç mi hiç anlamıyorsun dedi şefkatle gülümseyerek. 6. Füsun'un gözyaşları. Ertesi öğle elimde aynı plastik torba, içinde çanta Şanzelize butiğe gittim. Çan çaldıktan sonra bana yine aşırı loş ve serin gelen dükkanda kimse yok sandım önce. Yarı karanlık dükkan sihirli bir sessizlik içindeydi ki kanarya cik vik cik dedi. bir paravanın ve iri bir tavşan kulağı saksının yaprakları arasından Füsun'un gölgesini gördüm. Soyunma kabininde kıyafet deneyen şişman bir kadın müşterinin yanındaydı. Üzerinde sümbüller, kır çiçekleri ve yapraklarla kaplı, ona çok yakışan cici bir gömlek vardı bu sefer. Beni görünce tatlılıkla gülümsedi. ''Meşgulsün galiba'' dedim gözümle soyunma kabinini işaret ederek. ''Şimdi biter işimiz'' dedi çok eski bir müşteriyle dükkanın mahremiyetini paylaşır gibi. Kanarya kafesinde bir aşağı bir yukarı yer değiştiriyordu. Gözüme Avrupa'dan ithal bazı ıvır zıvır eşya ile bir köşedeki moda dergileri takıldı. Ama aklım hiçbir şeye yeterince yoğunlaşabilecek gibi değildi. Unutmak, olağan karşılamak istediğim çarpıcı gerçek gene içime işlemişti. Ona bakarken çok tanıdık birini görüyormuşum, onu biliyormuşum duygusuydu bu. Bana benziyordu. Benim saçlarım da çocukluğumda dalgalıydı ve onun çocukluğunda olduğu gibi esmerdi. Yaşım ilerleyince Füsun'unki gibi düzleşmişti. Sanki kendimi onun yerine çok kolay koyabilir, sanki onu derinden anlayabilirdim. Üzerindeki basma gömlek, teninin doğallığını, saçlarının şimdiki boya sarısını daha da ortaya çıkartmıştı. Arkadaşlarımın Playboy'dan çıkma diyerek ondan söz edişlerini acıyla hatırladım. Onlarla yatmış olabilir miydi? Çantayı geri ver, paranı al git. Harika bir kızla nişanlanmak üzeresin dedim kendime. Dışarıya, Nişantaşı meydanına doğru bakıyordum. Ama az sonra Füsun'un rüya gibi görüntüsü dumanlı vitrinde hayalet gibi yansıdı. Elbise deneyen kadın hiçbir şey almadan oflaya poflaya çıkınca Füsun etekleri katlayıp yerleştirmeye başladı. ''Dün akşam sizi kaldırımda gördüm'' dedi çekici ağzını bütün yüzüne yayarak. Tatlılıkla gülümseyince dudaklarını hafif pembe bir rujla boyadığını fark ettim. Misliğin marka, basit, yerli malı ruj o zamanlar çok popülerdi ama onda tuhaf bir etki yapmıştı. ''Bizi ne zaman gördün?'' diye sordum. ''Akşamüstü, siz Sibel Hanım'laydınız. Ben karşı kaldırımdaydım. Yemeğe mi gidiyordunuz?'' ''Evet.'' ''Birbirinize çok yakışıyorsunuz'' dedi. Gençlerin mutluluğunu görmekten zevk alan kimi mutlu ihtiyarlar gibi. Sibel'i nereden tanıdığını sormadım. ''Bizim sizden küçük bir ricamız var'' dedim. Çantayı çıkarınca bir utanç ve telaş duydum. ''Bunu geri vermek istiyorum.'' ''Tabii değiştirelim. Size bu şık eldiveni vereyim ya da Paris'ten yeni gelmiş bu şapkayı. Sibel Hanım çantayı beğenmedi mi?'' ''Değiştirmeyelim'' dedim utançla. ''Parayı geri almak istiyoruz.'' Yüzünde bir şaşkınlık gördüm, neredeyse bir korku. Neden diye sordu. Bu çanta gerçek bir jenikolon değilmiş, sahteymiş diye fısıldadım. Nasıl? Ben anlamam böyle şeylerden dedim çaresizlikle. Burada böyle bir şey olmaz dedi sertçe. Paranızı hemen mi istiyorsunuz? Evet. Yüzünde yoğun bir acı ifadesi belirdi. Allah'ım diye düşündüm. Niye şu çantayı çöpe atıp Sibel'e parasını geri aldığımı söylemeyi akıl edemedim. ''Bakın bunun sizinle ya da Şenay Hanım'la hiç ilgisi yok. Avrupa'da moda olan her şeyin sahtesini, taklidini biz Türkler maşallah hemen yapıveriyoruz.'' deyip gülümsemeye çalıştım. ''Benim için, bizler için mi?'' demeliydim. ''Bir çantanın insanın işini görmesi, bir kadının eline yakışması yeterlidir. Markası, kimin yaptığı, orijinal olması filan değil.'' Ama o da benim gibi sözlerime inanmıyordu. ''Hayır, size parasını iade edeceğim.'' dedi sertçe. Kaderime razı, kabalığımdan utanır bir havayla önüme bakıp sustum. Gene de bu utanç anının yoğunluğuna rağmen Füsun'un yapması gereken şeyi yapmadığını, bir tuhaflık olduğunu hissettim. Füsun kasaya içinde cinler olan büyülü bir eşyaymış gibi bakıyor, yaklaşamıyordu bir türlü. Kıpkırmızı olan yüzünün buruştuğunu, gözlerinde yaşlar biriktiğini görünce telaşa kapıldım. Ona doğru iki adım attım. Hafif hafif ağlamaya başlamıştı. Nasıl oldu hiçbir zaman tam anlayamadım. Ona sarıldım. O da başını göğsüme yaslayıp ağladı. ''Affedersin Füsun'' diye fısıldadım. Yumuşak saçlarını alnını okşadım. ''Unut lütfen bunu. Sahte çıkmış bir çanta sonunda.'' Bir çocuk gibi iç çekti. Bir iki hıçkırdı, gene ağladı. Uzun güzel kollarına, gövdesine dokunmak, göğüslerini hissetmek, onu öylece bir an tutmak başımı döndürmüştü. Belki de ona her dokunuşumda içimde yükselen isteği kendimden gizlemek için onu yıllardan beri tanıyormuşum, birbirimize aslında çok yakınmışız yanılsaması uyanıverdi içimde. Gönlü alınması zor, tatlı, kederli ve güzel kız kardeşimdi o benim. Bir an Belki de uzaktan akraba olduğumuzu bildiğim için kolunun bacağının uzunluğu, ince kemik yapısı ve omuzlarının kırılganlığı yüzünden gövdesinin benimkine benzediğini hissettim. Kız olsaydım, 12 yaş küçük olsaydım, benim vücudumda böyle bir şey olurdu işte. Üzülecek hiçbir şey yok dedim uzun sarı saçlarını okşarken. Kasayı açıp size paranızı geri veremem diye açıkladı. Çünkü Şenay Hanım öğle tatilinde evine giderken kasayı kilitleyip anahtarı da yanına alıyor. Bu gücüme gidiyor. Başını göğsüme dayayarak yeniden ağladı. Güzelim saçlarını özenle, şefkatle okşuyordum. Ben burada insan tanımak, vakit geçirmek için çalışıyorum. Para için değil dedi hıçkırıklar arasında. Para için de çalışabilir insan dedim aptalca, duygusuzca. Evet dedi mahzun bir çocuk gibi. Babam emekli öğretmen. 2 hafta önce 18 yaşımı bitirdim. Onlara yük olmak da istemedim. İçimde kıvranarak baş kaldıran cinsel hayvandan korktum ve elimi saçlarından çektim. Hemen o da anladı. Bunu toparlandı. Birbirimizden uzaklaştık. Lütfen ağladığımı kimseye söylemeyin dedi gözlerini ovuşturduktan sonra. Söz dedim. Yemin ediyorum biz sırdaşız Füsun. Gülümsediğini gördüm. Çantayı bırakayım şimdi dedim. Parasını almaya sonra gelirim. Çanta kalsın isterseniz ama parası için siz gelmeyin dedi. Şenay Hanım bu taklit değil diye tutturur üzer sizi. O zaman başka bir şeyle değiştirelim. Ona da artık ben razı olamam dedi gururlu ve alıngan bir kız havasıyla. Hayır hiç önemli değil diye araya girdim. Ama benim için önemli dedi kararlılıkla. Dükkana geldiğinde ben Şenay Hanım'dan çantanın parasını alırım. O kadının seni daha fazla üzmesini hiç istemem diye cevap verdim. Hayır ben şimdiden bir yolunu buldum dedi belli belirsiz gülümseyerek. Ona çantanın aynısının Sibel Hanım'da olduğunu bu yüzden iade ettiğinizi söyleyeceğim olur mu? İyi fikir dedim. Ben de Şenay Hanım'a böyle derim. Hayır siz hiçbir şey söylemeyin ona dedi Füsun kararlılıkla. Çünkü hemen ağzınızdan laf almaya girişir. Dükkana da gelmeyin artık. Ben parayı Vecihe teyzeye bırakırım. Aman annemi hiç karıştırmayalım bu işlere. Pek meraklıdır. Paranızı nereye bırakayım o zaman dedi Füsun kaşlarını kaldırarak. Teşvikiye Caddesi 131 numarada Merhamet Apartmanı'nda annemin bir dairesi vardır dedim. Amerika'ya gitmeden önce orada kapanıp ders çalışır müzik dinlerdim. Arka bahçeye bakan çok güzel bir yer. Şimdi de her öğleden sonra işten çıkıp 2 ile 4 arasında orada kapanıp kendi kendime çalışırım. Tabii oraya getireyim paranızı. İçeride kaç numara? 4 dedim fısıldar gibi. Giderek solan 3 kelime daha ağzımdan zorlukla çıktı. İkinci kat, Allah'a ısmarladık. Çünkü kalbim durumu hemen kavramış, deli gibi hareketlenmişti. Kendimi dışarı atmadan önce bütün gücümü toplayıp her şey olağanmış gibi son bir bakış attım ona. Sokağa çıkar çıkmaz içimi saran utanç ve pişmanlık duygusu mutluluk hayalleriyle karışınca öğle vakti aşırı bahar sıcağında Nişantaşı'nın kaldırımları bana sihirli bir şekilde sapsarı gözükmeye başladı. Ayaklarım beni gölgelerden, vitrinleri korumak için açılmış mavili beyazlı kalın şeritli tentelerin ve saçakların altından yürütüyordu ki bir vitrinde sapsarı bir sürahi gördüm ve bir içgüdüyle içeri girip satın aldım. Gelişi güzel satın alınmış eşyaların başına gelenin tersine sarı sürahi önce annemle babamın sonra annemle benim soframızda 20'ye yakın yıl hakkında hiç konuşulmadan durdu. Akşam yemeklerinde hayatın beni içine ittiği ve annemin sessizlikle yarı azarlayıcı, yarı kederli bakışlarıyla yüzüme vurduğu mutsuzluğumun başlangıç günlerini sarı sürahinin kulpunu her tutuşumda hatırlardım. Öğleüstü beni karşısında görünce hem sevinen hem de hayrola der gibi bakan annemi öptüm, sürahiyi aklıma esiverdiği için aldığımı söyledim ve bana Merhamet Apartmanı'ndaki dairenin anahtarını versene diye ekledim. Bazen yazıhane o kadar kalabalık oluyor ki çalışamıyorum. Bir bakayım orası uygun mu? Gençliğimde orada kapanıp iyi çalışırdım. Annem toz içindedir orası dedi. Ama kırmızı kurdeleyle bağlanmış sokak kapısı anahtarlarıyla daire anahtarını odasından hemen getirdi. Kırmızı çiçekli Kütahya vazoyu hatırlıyor musun dedi anahtarı verirken. Evde bulamıyorum. Bak bakalım oraya mı götürmüşüm. O kadar da çok çalışma. Babanız bütün hayatınca çalıştı. Siz çocuklar keyfinize bakın mutlu olun diye. Sibel'le gez, baharın tadını çıkarın, eğlenin. Anahtarı elime koyarken dikkat et dedi esrarengiz bir bakışla. Çocukluğumuzda da annem bu bakışla baktığında hayatın içinden gelecek ve anahtar emanet etmekten daha derin ve belirsiz bir tehlikeyi ima ederdi. 7. Merhamet Apartmanı. Annem merhamet apartmanındaki daireyi bundan 20 yıl önce biraz yatırım yapmak, biraz da arada bir gidip kafasını dinleyip oyalanacağı bir yer olsun diye almış ama kısa sürede burasının modasının geçtiğine karar verdiği eski eşyaları ve yeni satın alıp hemen bıktığı şeyleri attığı bir yer olarak kullanmaya başlamıştı. Çocukluğumda iri servi ve kestane ağaçlarının gölgelediği, çocukların futbol oynadığı arka bahçesini sevdiğim apartmanın adını eğlenceli bulur, bu adın annemin anlatmaktan hoşlandığı hikayesini severdim. 1934'te Atatürk'ün bütün Türk milletine soyadı almasını şart koşmasından sonra İstanbul'da yeni yapılan pek çok binaya aile adları verilmeye başlanmıştı. O zamanlar İstanbul'da sokak adları ve numaraları tutarlı olmadığı ve tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi büyük ve zengin aileler içinde hep birlikte oturdukları büyük konaklarla, binalarla özdeşleştirildikleri için bu yerindeydi. Parantez aç, hikayemde sözünü edeceğim pek çok zengin ailenin kendi adını taşıyan bir apartmanı vardır. Parantezi kapa. Aynı yılların bir başka eğilimi binalara yüce ilkelerin, değerlerin adlarını vermekti. Ama annem yaptırdıkları apartmana Hürriyet, İnayet, Fazilet gibi adlar verenlerin aslında bütün hayatlarını bu değerleri çiğneyerek geçirmiş kişiler arasından çıktığını söylerdi. Merhamet apartmanını 1. Dünya Savaşı sırasında şeker ticareti yapan kara borsacı yaşlı bir zengin vicdan azabıyla yaptırmaya başlamıştı. Adamın apartmanını vakfedip gelirini fakirlere dağıtacağını anlayan iki oğlu, parantez aç, birinin kızı ilkokulda sınıf arkadaşımdı, parantezi kapa, babalarının bunadığını doktor raporuyla kanıtlayıp onu düşkünler evine atmışlar, binaya el koymuşlar. Ama çocukluğumda benim tuhaf bulduğum adını değiştirmemişlerdi. Ertesi gün 30 Nisan 1975 çarşamba saat 2 ile 4 arasında Merhamet Apartmanı'ndaki dairede Füsun'u bekledim. Ama gelmedi. Kalbim hafifçe kırılmış, kafam karışmıştı. Yazıhaneye dönerken derin bir huzursuzluk hissediyordum. Ertesi gün daireye sanki huzursuzluğumu yatıştırmak için yeniden gittim. Ama Füsun gene gelmedi. Havasız odalarda annemin oraya bırakıp unuttuğu eski vazolar, elbiseler, tozlar içindeki eski eşyalar arasında çocukluğumun ve gençliğimin unuttuğumu bile bilmediğim pek çok hatırasını, babamın acemice çektiği eski fotoğrafları tek tek görüp hatırlıyor, eşyaların bu gücü sanki huzursuzluğumu yatıştırıyordu. Ertesi gün Satsat'ın Kayseri bayi, parantez aç ve askerlik arkadaşım, parantezi kapa, Abdülkerim ile Beyoğlu'ndaki Hacı Arif'in lokantasında öğle yemeği yerken, iki gün üst üste boş daireye gidip Füsun'u beklememi utanç içinde hatırladım. Füsun'u, sahte çantayı, her şeyi utançla unutmaya karar verdim. Ama 20 dakika sonra saatime bir daha baktım. Füsun'un belki de o anda çantanın parasını iade etmek için Merhamet Apartmanı'na doğru yürüdüğünü hayal ettim ve Abdülkerim'e bir yalan atıp yemeği hızla bitirerek Merhamet Apartmanı'na koştum. Apartmana girdikten 20 dakika sonra Füsun kapıyı çaldı. Yani kapıyı çalan Füsun olmalıydı. Kapıya yürürken dün gece rüyamda ona kapıyı açtığımı gördüğümü hatırladım. Elinde bir şemsiye vardı. Saçları ıslaktı. Üzerinde sarı puantiyeli bir elbise. ''Aa, artık beni unuttun zannediyordum. Gir içeri.'' ''Rahatsız etmeyeyim.'' dedi. ''Parayı vereyim gideyim.'' Üzerinde üstün başarı dershanesi yazan kullanılmış bir zarf vardı elinde. Ama almadım. Omzundan tutup onu içeri çektim ve kapıyı kapadım. ''Çok yağıyor.'' diye attım kafadan. Aslında yağmuru fark etmemiştim. ''Otur biraz, boşuna ıslanma. Çay yapıyorum, ısınırsın.'' Mutfağa gittim. Geri döndüğümde Füsun annemin eski eşyalarına, antikalara, biblolara, toz içindeki saatlere, şapka kutularına, ıvır zıvıra bakıyordu. Onu rahatlatmak için araya şakalar sıkıştırarak annemin bu eşyaları Nişantaşı'nın, Beyoğlu'nun son moda dükkanlarından, dağılan paşa konaklarından, yarısı yanmış yalılardan, antikacılardan, hatta boşaltılmış tekkelerden ve Avrupa seyahatlerinde gittiği çeşit çeşit dükkandan bir hevesle alıp biraz kullandıktan sonra buraya yollayıp tamamen unuttuğunu anlattım. Bir yandan da naftalin ve toz kokan dolapları açıp içindeki top top kumaşları, çocukluğumuzda ikimizin de bindiği üç tekerlekli bir bisikleti, parantez aç, bizim eskilerimizi annem yoksul akrabalara dağıtırdı, parantezi kapa, bir lazımlığı, annemin bak bakayım orada mıymış dediği kırmızı çiçekli Kütahya vazoyu, sonra onun kutu kutu şapkalarını gösteriyordum. Kristal bir şekerlik bize eski bayram yemeklerini hatırlattı. Çocukluğunda bayram sabahları Füsun anne babasıyla bize ziyarete geldiğinde akide, badem şekeri, badem ezmesi, Hindistan cevizli aslan şekeri ve lokumdan bir karışım bu şekerlik içinde ikram edilirdi. Bir kurban bayramında sizinle sokağa çıkmış, sonra arabayla gezmiştik dedi Füsun gözleri parlayarak. Gezimizi hatırladım. O zamanlar çocuktun dedim. Şimdi çok güzel, çok çekici bir genç kız olmuşsun. Teşekkür ederim, artık gideyim. Daha çayını içmedin, yağmur da dinmedi. Onu balkon kapısının önüne çektim, tülü hafifçe araladım. Yeni bir mekana, bir eve ilk defa gelmiş çocukların, hayatın sillesini daha yemediği için hala her şeye karşı meraklı ve açık kalabilen genç insanların yapabildiği gibi pencereden dışarıya ilgiyle baktı. Ensesine, boynuna, yanaklarını o kadar çekici yapan tenine, teninin üzerindeki uzaktan fark edilmeyen sayısız küçük bene, parantez aç, anneannemin de tam burasında kocaman bir et beni yok muydu? Parantezi kapa. Bir an istekle baktım. Elim sanki bir başkasının eliymiş gibi kendiliğinden uzanıp saçlarına takılı tokayı tuttu. 4 tane mine çiçeği vardı tokanın üzerinde. Saçların çok ıslanmış. Dükkanda ağladığımı kimseye söylediniz mi? Hayır, ama neden ağladığını da çok merak ettim. Niye? Seni çok düşündüm dedim. Çok güzelsin, çok başkasın. Küçük, şeker, esmer bir kız çocuğu olarak seni çok iyi hatırlıyorum. Ama bu kadar güzelleşeceğim benim de aklıma gelmezdi. İltifata alışmış güzel ve terbiyeli kızların yaptığı gibi ölçülü bir şekilde gülümserken kaşlarını da kuşkuyla kaldırdı. Bir sessizlik oldu. Benden bir adım uzaklaştı. Şenay Hanım ne dedi diyerek konuyu değiştirdim. Çantanın sahte olduğunu kabul etti mi? Sinirlendi. Ama çantayı bıraktığınızı, parayı istediğinizi anlayınca işi büyütmek istemedi. Benim de konuyu unutmamı istedi. Çantanın sahte olduğunu biliyordu sanırım. Buraya geldiğimi bilmiyor. Öğle vakti gelip paranızı aldığınızı söyledim ona. Şimdi gitmeliyim. Çay içmeden olmaz. Mutfaktan çayını getirdim. Çayı hafifçe üfleyerek soğutuşunu, sonra yudum yudum dikkatle ve aceleyle içişini seyrettim. Hayranlık ile utanç, şefkat ile sevinç arasında bir duyguyla. Elim kendiliğinden uzandı ve saçlarını okşadı. Başımı yüzüne yaklaştırdım. Gerilemediğini görünce dudağının kenarından bir an öptüm. Kıpkırmızı oldu. İki eli sıcak çay fincanıyla meşgul olduğu için kendini benden koruyamamıştı. Bana hem kızmıştı hem de aklı karışmıştı, bunu da hissettim. Öpüşmeyi çok severim dedi gururla. Ama şimdi sizinle tabii hiç olmaz. Çok öpüştün mü dedim beceriksizce çocuksu olmaya çalışarak. Öpüştüm tabii ama o kadar. Erkeklerin aslında ne yazık ki hep aynı olduğunu bana hissettiren bir bakışla odaya, eşyalara, kötü niyetle yarım yapılmış gözükmesini istediğim kenardaki mavi çarşaflı yatağa son bir bakış attı. Kafasında durumu özetlediğini gördüm. Ama aklıma belki de utançtan oyunu sürdürecek hiçbir şey gelmedi. Bir dolapta gözüme çarpan turistler için üretilmiş bufesi şirinlik olsun diye sehpanın üzerine koymuştum. Para dolu zarfı ona yasladığını odada gözlerimi gezdirirken fark ettiğimi gördü. Ama gene de zarfı oraya bıraktım dedi. Çayını içmeden gidemezsin. Geç kalıyorum dedi. Ama gitmedi. Çayımızı içerken akrabalardan, çocukluğumuzdan, ortak hatıralarımızdan kimseyi iğnelemeden, kötülemeden söz ettik. Annesinin çok saygısı olduğunu söylediği annemden hep korkarlardı. Ama çocukluğunda ona en çok da annem ilgi göstermiş, dikişe geldiklerinde oynasın diye bizim oyuncaklarımızı, Füsun'un sevdiği ve bozmaktan korktuğu kurmalı köpekle tavuğu vermiş, güzellik yarışmasına kadar her yıl doğum günlerinde şoför Çetin Efendi ile ona hediyeler yollamıştı. Bir kaleydoskop vardı mesela hala sakladığı. Annem ona bir elbise yollarsa hemen küçülmesin diye birkaç beden büyüğünü alırdı. Bu yüzden ancak bir yıl sonra giyebildiği iri çengelli iğneli bir İskoç eteği vardı. Onu o kadar sevmişti ki daha sonra moda olmadığı halde mini etek olarak giymişti. O etekle onu bir keresinde Nişantaşı'nda gördüğümü söyledim. İnce beline, güzel bacaklarına gelen konuyu hemen değiştirdik. Kafadan çatlak bir Süreyya dayı vardı. Almanya'dan her gelişinde artık birbirinden kopmakta olan ailenin bütün kanatlarını tek tek törenle ziyaret eder, herkes onun sayesinde birbirinden haberdar olurdu. Birlikte araba gezintisine çıktığımız o kurban bayramı sabahında evde Süreyya dayı da vardı, dedi Füsun heyecana kapılarak. Hızla yağmurluğunu giydi, şemsiyesini aramaya koyuldu. Bulamıyordu çünkü mutfağa gidiş gelişlerimde kaşla göz arasında şemsiyeyi girişteki aynalı dolabın arkasına atmıştım. Nereye koyduğunu hatırlamıyor musun?" dedim onunla birlikte ve daha sıkı bir şekilde şemsiyeyi ararken. "Buraya bırakmıştım," dedi masumca, aynalı dolabı gösterdi. Birlikte bütün daireyi ararken, saçma denecek yerlere bile bakarken, ona magazin basınının gözde deyimiyle boş vakitlerinde ne yaptığını sordum. Geçen sene puanı istediği bölümü tutmadığı için üniversiteye girememişti. Şimdi Şanzelize butikten geri kalan vakitlerinde üniversite sınavına hazırlanmak için üstün başarı dershanesine gidiyordu. Üniversite sınavına 1,5 ay kaldığı için çok çalışıyordu. ''Hangi bölümü istiyorsun?'' ''Bilmiyorum'' dedi biraz utanarak. ''Aslında konservatuara girip oyuncu olmak isterdim.'' ''O dershanelerde boşu boşuna geçer vakit. Hepsi birer ticarethane'' dedim. ''Zorlandığın konular varsa, özellikle matematik, buraya gel. Ben her öğleden sonra burada kapanıp bir süre çalışıyorum. Sana çabucak gösteririm.'' ''Başka kızlara da matematik gösteriyor musun?'' dedi aynı alaycı ifadeyle kaşları yukarı kalktı. ''Başka kızlar yok.'' Sibel Hanım bizim dükkana geliyor. Çok güzel, çok hoş bir kadın. Ne zaman evleneceksiniz? 1,5 ay sonra nişanlanıyoruz. Bu şemsiye olur mu peki? Annemin Nis'ten aldığı yazlık şemsiyeyi gösterdim. Elinde o şemsiyeyle dükkana tabii ki dönemeyeceğini söyledi. Üstelik artık buradan çıkmak istiyordu ve şemsiyesini bulup bulmamak da o kadar önemli değildi. Yağmur dinmiş dedi sevinçle. Kapıdayken onu bir daha hiç göremeyeceğimi telaşla hissettim. ''Lütfen bir daha gel ve yalnızca çay içelim.'' dedim. ''Kızmayın Kemal abi ama bir daha gelmek istemiyorum. Gelmeyeceğimi de biliyorsunuz. Merak etmeyin, beni öptüğünüzü kimseye söylemem.'' ''Şemsiye ne olacak?'' ''Şemsiye Şanay Hanım'ın ama kalsın.'' dedi ve duygusallığı eksik olmayan aceli bir hareketle beni yanağımdan öpüp gitti. 8. İlk Türk Meyveli Gazozu. O günlerin mutlu, neşeli ve rahat havasını ve iyimserliğimizi hatırlatan ilk Türk meyveli gazozu Meltem'in gazete ilanlarını, reklam filmlerini ve çilekli, şeftalili, portakallı ve vişneli ürünlerini sergiliyorum burada. Zaim o akşam Ayaspaşa'daki manzaralı dairesinde Meltem gazozunun çıkışını kutlamak için büyük bir davet veriyordu. Bütün bir arkadaş grubu gene buluşacaktık. Sibel benim genç, zengin arkadaşlarımın arasına girmekten memnundu. Boğaz'da Kotra gezintilerinden, sürpriz doğum günü partilerinden, kulüplerdeki eğlencelerden gece yarısı hep birlikte arabalara binip sokak sokak İstanbul'u gezmelerimizden çok mutluydu. Arkadaşlarımın çoğunu seviyordu. Ama Zaim'den hoşlanmıyordu. Zaim'in fazla gösteriş meraklısı, fazla çapkın ve bayağı olduğunu söylüyor, verdiği davetlerin sonunda sürpriz diye dansöz çağırıp göbek attırmasını, Playboy amblemli çakmağıyla kızların sigaralarını yakmasını çok banal buluyordu. Sibel, Zaim'in asla evlenmeyeceği küçük artistlerle, mankenlerle, parantez aç, Türkiye'de o günlerde yeni ortaya çıkan şüpheli bir meslek, parantezi kapa, sırf evlenmeden yattıkları için maceralar yaşamasından da hiç hoşlanmıyor, doğru düzgün kızlarla hiç sonuçlanmayacak ilişkiler kurmasını da sorumsuzca buluyordu. Bu yüzden telefonda akşam davete gidemeyeceğimi, kırıklığım olduğunu, çıkamayacağımı söyleyince Sibel'in hayal kırıklığına uğramasına şaştım. Meltem gazozu reklamında oynayan, gazetelere çıkan Alman manken de gelecekmiş dedi Sibel. Hep Zaim'in bana kötü örnek olacağını söylersin. Zaim'in davetine gitmiyorsan gerçekten hasta olmalısın. Merak ettim şimdi. Gelip seni göreyim mi? Boş ver, annemle Fatma Hanım bakıyorlar. Yarına geçer. Elbiselerimle uzandığım yatakta Füsun'u düşündüm ve onu unutmaya, hayatımın sonuna kadar bir daha hiç görmemeye karar verdim.